Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Kültürden seyahate, seyahatten yemeğe, teknolojiden iyi yaşama kadar aradıklarını Flyista ile keşfetmeye başla. Flyista.com seyahat sitesinin sunduğu Gezmek Yetmez başlıyor.
İyi akşamlar sevgili dostlar. Takvimlerin 3 Ekim pazartesi akşamını, saatlerin ise 20.04'ü gösterdiği şu anda flyista.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan seyahat etmeyi sevenlerin, ilginç mekan ve insan hikayelerinin peşinde koşanların, nerede ne yenilir ne içilir diyenlerin programı Gezmek Yetmez başlıyor. Her zaman olduğu gibi Kafa Radyo'nun Kavacık stüdyolarında ben Deniz Oğuz Otay ve teknik masada sevgili Mehmet Efe sizlerle birlikteyiz. Gene her hafta olduğu gibi bu akşam da bir dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti hediye ediyoruz. Söz konusu bileti kazanmak için yapmanız gereken şey çok basit. Soracağım sorunun cevabını WhatsApp hattımıza yollamanız çekilişe katılmak için yeterli. İsterseniz vakit kaybetmeden sorumuzu sorayım. Sorumuz şu. Hemen Mehmet bilgisayarının başına geçti. Datça yakınlarında ülkemizin en temiz 10 koyu arasında gösterilen Bükün adı nedir? Mehmet, soruyu alabildin mi? Tekrarlayayım mı, ister misin?
Tabii.
Datça yakınlarında ülkemizin en temiz 10 koyu arasında gösterilen Bükün adı nedir? Hazırsanız her zaman olduğu gibi sizi doğru cevabı götürecek olan ilk ipucumuzu da vereyim. Google'da Datça'nın Bükleri boşluk Flyista yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sırada karşınıza çıkan bağlantıya tıklıyorsunuz. Datça'nın göz kamaştıran Bükleri başlıklı yazının içinde sorumuzun doğru cevabı yer alıyor. Sorunun doğru cevabını WhatsApp hattına yazan dinleyicilerimizden bir kişi bu akşam çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti kazanacak. WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Ödüllü sorumuzu sorduktan sonra şimdi sizlere bu akşamki konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Haluk Oral, bir koleksiyoner, edebiyat tarihçisi, yazar, bir roman kahramanı Orhan Veli adlı biyografik eseriyle 2016 yılında Sedat Simavi Ödülü sahibi. Yayımlanan kitaplarından bazıları Arıburnu 1915, Çanakkale Savaşı'nda belgesel öyküler, şiir hikayeleri, Erol Güney'in Kendisi veya Kedisi, göçmen, çevirmen, gazeteci sevgilim. Haluk Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben de çok iyiyim, sağ olun. Sizi Kafa Radyo stüdyolarında ağırlamaktan ötürü çok mutluyum.
Teşekkür ederim.
Çalışmalarınızı, ilgi alanlarınızı, ürettiklerinizi büyük bir keyifle takip eden biriyim.
Sağ olun.
Sağ olun, lütfettiniz, davetimizi kabul ettiniz. Katılımınız Gezmek Yetmez'e renk kattı, onur verdi. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık, çok kırmadınız bizi. Sizinle bu akşam hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda Nazım Hikmet'in yaptığı yolculukları konuşacağız. Rehberliğimizi de sizin kaleme aldığınız, hemen alayım elime, 2019 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Nazım Hikmet'in Yolculuğu adlı kitabınız olacak. Bu kitap nasıl çıktı?
Bu kitap damla damla çıktı, damla damla birikti. Kitabın son bölümünde Nazım Hikmet'in bir arkadaşıyla yıllar yıllar evvel Kanada'da nasıl tanıştığımı anlatıyordum. Bana Nazım Hikmet'in imzalı bir kitabını verip Nazım Hikmet'le ilgili anılarını anlatan Stanley Morris. Yıl 1984'tü. Ben zaten Nazım Hikmet'i bir şair olarak çok seviyordum ve orada da bir anlamda Nazım Hikmet'le tanışmış gibi oldum. Ve sonraki yıllarda Nazım Hikmet'le ilgili ne bulduysam aldım, hangi kitabı bulduysam okudum. Yavaş yavaş daha evvel yayınlanmamış bazı bilgilere ulaştım. Bunları not aldım. Bazılarını makale olarak yazdım. Derken işte zaman her şeyi çözüyor ya. O kadar uzun yıllar içinde o kadar güzel malzemeler geçti ki elime. Bir kitap olacak kadar biriktirdim. Ve ondan sonra o kitabı yazdım.
Hocam siz aslında bir matematikçisiniz.
Evet.
2010 yılı mıydı emekliliğiniz?
Evet.
Ondan sonra o güne kadar sürdürdüğünüz merakınızı daha yoğun bir şekilde yaşayarak, daha yoğun bir şekilde kaleme alarak bizlerle birçok kitabı paylaştınız.
Evet.
Ben sizin kitaplarınızla alakalı şöyle bir tanımlama yapıyorum. Siz iyi bir koleksiyonersiniz ve kitaplar aslında sizin koleksiyonlarınızdan doğuyor, değil mi?
Gayet tabii, gayet tabii. Çünkü koleksiyonumdan en azından benim hissim bu. Bir kitabı orijinal yapan, daha evvel yayınlanmamış bazı bilgileri içermesi olacak. Bazı o yayınlanmamış bilgiler de yayınlanmamış belgelerden elde edilen şeyler. Mesela benim koleksiyonumda Nazım Hikmet'le ilgili yayınlanmamış mektuplar, belgeler, imzalar bulunduğu için ben bu kitabı yazabildim. Ya diğer kitaplarda da aşağı yukarı aynı yöntemi izledim ama burada konumuz Nazım Hikmet olduğu için özellikle onu vurguluyorum.
Aslında biz sizinle konuşurken yaklaşık 1,5-2 ay önce ben size Orhan Veli teklifiyle gelmiştim. Bir Orhan Veli programı yapalım mı demiştim. Uzun sohbetlerimiz sonunda siz Nazım Hikmet'i yapalım çünkü gezmek yetmez bir seyahat programı ve Nazım Hikmet'in yolculukları demiştiniz.
Evet.
Sizin sadece Nazım Hikmet değil, ben baktığımda Orhan Veli çalışmalarınız da
evet,
bana keyif veren çalışmalar. Tabii Orhan Veli'den de belki ilerleyen saatlerde bahsedebiliriz ama hakikaten sizin kitaplarınız böyle koleksiyonlardan doğan ve okudukça insana yeni ufuklar açan kitaplar.
Ne mutlu bana.
Bir kez daha ellerinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Gerçekten çok mutlu ediyor okuyanları. Şimdi bu akşam Nazım Hikmet'in yolculuğunu dedim ya, hem mecazi anlamda hem de gerçek anlamda yapalım,
evet,
istiyorum.
Evet.
Nazım Hikmet hakikaten Türk dilinin bir onuru.
Evet, kesinlikle.
Türkçe konuşmanın insana gururunu yaşatan,
evet,
dünya çapında kabul görmüş bir şair.
Tabii ki.
Hayatı tabii çok sıkıntılarla geçmiş. Yani evet, hem dönem itibariyle hem yaşadıkları, hissettikleri, hı, aşkları.
Evet.
Onları bu akşam konuşacağız. Gittiği ülkeleri konuşacağız.
Hı
hı. Ben şöyle yapalım istiyorum. İstiyorsanız. Şimdi bir küçük ara verelim. Ondan sonra Nazım Hikmet'in benim kitabınızdan aldığım notlar içerisinde Milli Mücadele döneminde Ankara'ya gidişi, Atatürk'le tanışmasını konuşalım istiyorum. Ama şimdi küçük bir ara vereceğiz. O arayı verirken de bir şarkı dinleyelim. Şarkı şöyle: muhteşem sözleriyle uzaktaki sevgilinin kulağına fısıldanırken nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım, seni dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım, seni bir nehir yatağından diyen Can Bonomo ve Demet Evgar söylüyor. Rüyamda buluttum.
Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Yağdı durmuyor karlar, eriyor yazım kışım. Sen benim uğurlu yorganımdın, en masum bakışım. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından. Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan? Ben böyle değildim. Aktı dereler nerelere bak. Geçiyor günüm gecem. Sen benim sigaram, suyum çayım, en karmaşık bilmecem. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından. Yalnız uyursan rüyalara sor beni,
gel gör nerelerdeyim.
Korkusuz göğün altında bir deli,
ölmedim avareyim.
Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından.
Flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle sizlerle birlikte bu akşam sorduğumuz soruya doğru cevap veren bir dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan ediyoruz. Sorumuzu hatırlatalım. Datça yakınlarında ülkemizin en temiz 10 koyu arasında gösterilen Bükün adı nedir? İpucumuzu da hemen tekrarlıyorum. Google'da Datça'nın Bükleri boşluk Flysta yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sıradaki bağlantıya tıklıyorsunuz. Çıkan bağlantıya tıklıyorsunuz. Ve Datça'nın göz kamaştıran Bükleri başlıklı yazının 3. sırasındaki Bükün adını soruyoruz. 3. sıra, bakın bir yanlışlık olmasın. Bu kadar da ipucu veriyorum artık. Doğru cevabı 0532 172 52 32 0532 172 52 32 no'lu WhatsApp hattımıza yollayan dinleyicilerimizden biri çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti kazanacak bu akşam. Bu akşam stüdyomuzdaki konuğumuz Profesör Doktor Haluk Oral ile Nazım Hikmet'in Yolculuğu adlı kitabı konuşuyoruz. Hocam, şimdi ben bu kitabı okurken 3 bölüme ayırdım. Hı hı. Birinci bölümde, yani şu anda konuşmak istediğim konu, Nazım Hikmet'in milli mücadele yıllarındaki Ankara yolculuğu ve Atatürk ile tanışması. Nazım Hikmet Anadolu'ya gidebilmek için ailesinden habersiz gidiyor ve bir dürbün satıyor, değil mi?
Evet.
Bir dürbün satarak gidiyor. O nedir? Evet. Oy.
Şimdi aslında Anadolu'ya giderken ailesine haber vermemesinin sebeplerinden biri de tabii Anadolu'ya gitmek aslında bir suç o zaman. Şeyi düşünecek olursanız, İstanbul'un işgal altında olduğunu, ailesini böyle bir yükün altına koymamak için ailesine haber vermiyor. Ama eminim ki ailesi Anadolu'ya geçtiğini öğrendikten sonra Nazım Hikmet'i bu konuda tamamıyla desteklediler. Nazım Hikmet daha o zaman 19 yaşında. Fakat bir şair olarak kendini duyurmaya başlamış bir şair. Çok vatansever şiirleri var. İstanbul'un işgal altında olmasından dolayı büyük bir rahatsızlık duyuyor. Hatta bence biliyorsunuz Nazım Hikmet Bahriye Mektebi'nde okuyordu. Hastalık nedeniyle oradan ayrıldı ama bence bunun sebeplerinden biri de kendisi de üniformalı olduğu için işgal kuvvetlerindeki subayları belki de selamlamamak için Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ve netice itibariyle Galatasaray Lisesi'nde okumuştu bir müddet. Oradan da sınıf arkadaşı olan Vala Nurettin'le beraber Anadolu'ya geçmeye karar verdiler. Ve bu onlara şair iki arkadaşları daha katıldı. Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafiz Çamlıbel.
Hocam şu isimlere bakar mısınız? Yani bugün evet. Türk edebiyatının, Türk şiirinin en önde gelen isimleri.
Doğru, doğru. Vala Nurettin de aslında bir şair ve eğer Vala Nurettin de o dönemlerde yazdığı şiirlere bakacak olursanız gayet güzel şiirleri olduğunu göreceksiniz. Anadolu'ya geçtikten sonra, Anadolu'ya her isteyen de tabii direkt Ankara'ya kadar gidemiyordu. İnebol'da bekliyorlardı Ankara'dan kabul gelmesi gerekiyor diye. Kısaca geçelim. Ankara'dan kabul sadece Vala Nurettin ve Nazım Hikmet için geldi. Yusuf Ziya ve Faruk Nafiz Ankara'ya kabul edilmedi. Bunların yazdıkları gazetelerle de alakası var. Yani İstanbul hükümetine yakın gazetelerde yazılar yazdılar falan diye de kabul edilmedi. Ama Nazım Hikmet zaten bağımsızlığı, hürriyeti arzulayan o kadar güzel şiirler yazmıştı ki Ankara'da biliniyordu. Halide Edip adı var ve
Adnan adı
eşi
var.
Adnan adı var. Onun en büyük destekçileriydi. Ama Mustafa Kemal'in, o zamanki adıyla Mustafa Kemal'in, yani Atatürk'ün çok iyi tanıdığı iki tane akrabası vardı Nazım Hikmet'in Ankara'da. Biri İsmail Fazıl Paşa, biri Hüseyin Hüsnü Paşa. Çok kısaca üstünden geçeyim. Hüseyin Hüsnü Paşa biliyorsunuz 31 Mart vakasını bastırmak üzere Selanik'ten yola çıkan hareket ordusunun komutanıydı. Ve onun kurmay subayı
Atatürk'tü.
Ben şimdi burada bir yanlış anlama olmasın diye dönemsel isimleri kullanmaya önem veriyorum. 1908 yılında Mustafa Kemal sadece bir subaydı. Yani tabii ki sonra Atatürk'ümüz oldu. Ama Hüseyin Hüsnü Paşa'nın kurmay subayıydı o zaman. Ve Hüseyin Hüsnü Paşa'yı çok iyi tanıyordu. Diğer paşa da İsmail Fazıl Paşa. Ankara'da olan diğer paşa da İsmail Fazıl Paşa. Şimdi bunları niye uzun uzun anlattım? Hüseyin Hüsnü Paşa da İsmail Fazıl Paşa da Nazım Hikmet'in anneannesinin kardeşleriyle evlendiler. Tabii ki yaş olarak Mustafa Kemal'den çok çok büyükler. Şöyle ki hem Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Tahsin Bey hem de İsmail Fazıl Paşa'nın oğlu Ali Fuat Cebesoy, sonradan bildiğiniz Kurtuluş Savaşımızın en önemli komutanlarından biri. Bunların ikisi de Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşları Kurmay Okulu'nda.
Yani referansı aslında çok kuvvetli Nazım Hikmet'in.
Yani bu iki paşanın evinde de Mustafa Kemal hafta sonları, düşünün Selanik'te Mustafa Kemal'in evi, bu iki sınıf arkadaşının Tahsin Bey'in ve Ali Fuat'ın evi Salacak'ta. Hafta sonları bir onda kalıyor, bir onda kalıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu aileyle çok büyük bir ilişkisi var ve bu iki Atatürk'ten yaşça çok çok büyük bu iki paşa, Atatürk Kurtuluş Savaşı'na başladığı zaman onun ne kadar önemli bir komutan olduğunu anlamışlardı ve ikisi de biz senin emrindeyiz diye Ankara'ya gittiler. Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa ve Hüseyin Üslü Paşa, ikisi de Ankara'daydılar. Yani Nazım Hikmet Ankara'ya yola çıktığında ve ikisi de Nazım Hikmet'in akrabası ve Nazım Hikmet'i çok iyi tanıyan, çok seven iki büyüğüydü. Ve Atatürk'ü Nazım Hikmet İsmail Fazıl Paşa sayesinde tanıdı. İsmail Fazıl Paşa, yani Ali Fuat Cebesoy'un babası, Nazım Hikmet'i ve Vala Nurettin'i alıp meclise götürdü ve mecliste Atatürk'le tanıştılar. Vala Nurettin bu sahneyi anlatır Bu Dünyadan Nazım Geçti kitabında. Atatürk'le Nazım Hikmet de daha sonra anılarında bu sahneden bahseder. Dolayısıyla Nazım Hikmet Atatürk'le Hüseyin Üslü ve İsmail Fazıl Paşa sayesinde tanışmıştır.
Şimdi hocam Nazım Hikmet İnebolu'ya geldiğinde aslında Nazım Hikmet'in hayatını değiştirecek bir şey oluyor. Nazım Hikmet sosyalizmle orada tanışıyor, değil mi?
Spartakistlerle, evet, evet. Ve orada aslında büyük bir şey içinde kalıyor. İkilem içinde kalıyor. Şimdi o zamana kadar eğer Nazım Hikmet'in şiirlerine bakacak olursanız milliyetçi ve dini duygulardan da beslenen şiirler yazıyor Nazım Hikmet. Ve Spartakistlerle tanıştığında onlar, çünkü şunu söylemek lazım, İnebolu'da bir aya yakın bir müddet bekliyorlar Ankara'dan cevap gelsin diye. Ve Spartakistlerin de bu vatanı sevdiklerinden emin oluyor. Fakat onlar başka türlü seviyor bu vatanı. Hani çok milliyetçi söylemler olmadan, çok İslami söylemler olmadan onlar da bu vatanı seviyor. Bu sefer Nazım Hikmet sanırım orada ilk defa vatanı sevmenin birkaç yolu olabileceğinin farkına varıyor. Sanırım Nazım Hikmet'in şeyinde, ufkunda bir genişleme yaratıyor bu tanışma. Zaten ondan sonraki hayatında da biliyorsunuz Ankara'dan onları, ilk amaç tabii Vala Nurettin ve Nazım Hikmet şeyi umuyorlar. Ankara bunlara diyecek ki alın tüfekleri, tabancaları, bombaları, cepheye sizi gönderiyoruz. Ama öyle olmuyor tabii ki. 19 yaşında, 20 yaşında iki çocuğu cepheye göndermek yerine sizi diyorlar öğretmen yaptık diyorlar. Yalnız bu da korkunç önemli. Mustafa Kemal'in görüşlerinin farkına varabilmek için bir Kurtuluş Savaşı yapılıyor. Düşman yurdu işgal etmiş ama hala bir yerlere öğretmenler gönderilmesi gerektiğini de farkındalar. Bu çok çok önemli bence.
Kesinlikle. Hatta Nazım Hikmet'in Ankara'ya geliş harcırahı Matbuat Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Evet. Ve Matbuat Müdürlüğü Nazım Hikmet'ten gençleri milli mücadele yanında yer alması için bir şiir yazmasını istiyor, değil mi?
Evet, o da orada da trajikomik bir şey oluyor ve Vala Nurettin de Nazım Hikmet 8 sayfalık bir şiir yazıyorlar.
Sonra meclis karışıyor.
Meclis karışıyor çünkü Nazım Hikmet'in şiiri o satılmış sultana siz de mi katıldınız, siz de mi satılmıştınız diye bitince, çünkü daha milli mücadelenin ilk yılları, hani tamamıyla İstanbul hükümetine karşıyız falan söylemi tam başlamamış. Bu söylenince meclis karışıyor. Bir de şu var, şiir çok etkili. Deniyor ki ya bu şiiri okuyup herkes Ankara'ya gelmeye kalkarsa biz ne yapacağız?
Ne yaparız? Çok ilginç.
Onun için bir an evvel bunları Ankara'dan uzaklaştırmaya karar veriyorlar ve neticede Bolu'ya öğretmen olarak gönderiliyorlar.
Emre Hocam, Bolu'ya gitmeden önce aslında Nazım Hikmet'in Ankara'da hayatını değiştirecek bir şey daha oluyor. İlk eşi Nusret Hanım'la galiba orada çocukluktan gelen bir tanışıklıkları
tabii,
var ama.
Çocuklukta tanışıyorlar. Orada Nusret Hanım'ı tekrar görüyor. Çünkü bu matbuat müdürlüğünde eniştesi çalışıyor Nusret Hanım'ın. Ve dolayısıyla Muhittin Birgen. Muhittin Birgen de onların işte şuraya gideceksiniz, buraya gideceksiniz diyen insan. Ve aslında Nusret Hanım'la Nazım Hikmet şeyden tanışıyorlar, İstanbul'dan. Ve Nusret Hanım birkaç yaş büyük Nazım Hikmet'ten. Ama şey de tanıyor yani. Nazım Hikmet'in ailesi de tanıyor Nusret Hanım'ı. Orada da görüşüyorlar. Fakat Muhittin Birge biraz büyük bir ihtimalle Nazım Hikmet'i çok heyecanlı, çok uçarı
buluyor,
bulduğu için görüşmesini istemiyor Nusret Hanım'la. Evine bütün Spartakistleri falan davet ederken Nazım Hikmet'i davet etmiyor. Vala Nurettin anlatır bunu, bu dünyadan Nazım geçti de. Ama kader ağlarını örüyor tabii ki.
Şimdi Bolu'ya Türkçe öğretmeni olarak gidiyorlar. Orada beni etkileyen bir şey oluyor. Nazım Hikmet'in özellikle harita çizme konusunda bir yeteneği var. Dededen gelen belki de bir yetenek. Nazım Hikmet beyaz badanalı
duvara
bir Avrupa haritası çiziyor. Evet. Evet. Fakat bu Avrupa haritası aslında onların Avrupa'ya gitme arzusunu da gösteriyor.
Çok doğru.
Yanılmıyorsam Ayvalık veya Bodrum'a kadar yürüyecekler. Evet. Oradan gemiyle işte tayfa olarak İtalyan gemisine binip evet. gidecekler. Bunu hayal ediyorlar. Evet. Fakat Nazım Hikmet o haritaya Kafkasları çiziyor.
İşte orada da şöyle bir şeyler var. Çabucak anlatalım. Aslında onların derdi Avrupa'ya gitmek değil. Şimdi oraya gittiklerinde bol bol okuyorlar. Bol bol kitap okuyorlar. Babası İstanbul'dan edebiyat kitapları gönderiyor. Fransız devrimiyle ilgili kitaplar gönderiyor. Baudelaire'in şiir kitaplarını gönderiyor. Bunların hepsini okuyorlar. Ve bir de genç bir ağır ceza hakimi var orada, Hilmi Ziya. Hilmi Ziya çok çok çok kültürlü bir adam onlara göre. Onlardan birkaç yaş büyük. Ve onlara devamlı tahsillerini tamamlamaları gerektiğini söylüyor. Yani düşünün, bunlar lise mezunu gençler diye düşünün. Ve tahsillerini tamamlamayı düşünüyorlar. Tahsilimizi tamamlayalım.
Aslında hocam siz söyleyince dikkatimi çekti. Aslında şu anda hakikaten üniversite okumamış iki genç insandan
tabii,
bahsediyoruz.
Tabii,
bakın
tabii. Sadece lise mezunu, 19-20 yaşında evet. diyoruz bir de. Şimdi düşünün Allah aşkına, açık ve net, 19-20 yaşında gençler öğretmen olarak, yani gençlere bir şey dediğim yok ama öğretmen olarak tek başlarına bir şeydeler ve bilgiye açlar bu adamlar. Yani öğreneceğiz diyorlar. Hilmi Ziya da öğrenmeniz lazım diyor. Hiç tabii şeyden haberleri yok, Sovyetler Birliği vesaire. Şeye geçip Avrupa'ya geçip üniversite tahsillerini tamamlamayı düşünüyorlar. Ama Hilmi Ziya da diyor ki ya diyor, bu ağır ceza hakimi olan, bu tarafta tarih yazılıyor.
1917 Bolşevik devriminden bahsediyor.
Olmuş tabii ki. Yıl 1921. Yepyeni bir tarih yazılıyor. Gidin orada tarihin içinde yaşayın diyor. Ve bunun üzerine o haritaya Kafkaslar çizilmeye başlıyor.
Peki o Kafkaslara çizilmesi, o Kafkasların haritaya çizilmesinde Nusret Hanım'ın Tiflis'e yerleşmiş olması bilgisinin de etkisi var mı hocam?
Çok çok büyük bir ihtimalle var. Çünkü Nusret Hanım mektup yazıyor Nazım Hikmet'e, biz gidiyoruz diye. Ve Nazım Hikmet Nusret Hanım'dan zaten genç, yani daha evvel İstanbul'da da etkilenmiş. Onun da etkisi var ama bence Nusret Hanım'dan çok şeyin etkisi var.
Değişen
bir tarih, evet. Değişen bir tarih, değişen bir dünya ve bunu yakalama arzusunun da etkisi var.
Ağustos ayı 1921 yılı Akçakoca, Zonguldak, Trabzon, Batum ve Tiflis yapıyorlar.
Evet, evet.
Ve Tiflis'e geliyorlar. Tiflis'e geldiklerinde Nazım Hikmet'i bir sürpriz karşılıyor. Nusret Hanım Tiflis'te değil.
Evet. O sırada Moskova'ya gitmişler Muhittin Birgen'le beraber, ama Muhittin Birgen'in eşi orada. O bir müddet onların yanında kalıyorlar. Ama bu arada çok komik bir şey de oluyor hatırlarsan. Trabzon'dan o tarafa doğru yola çıktıklarında artık Sovyetler Birliği'nde para pul yok.
Evet, evet.
Diyorlar. Bunlara şimdi şeyi de hatırlatalım. Bunlara verilmiş bir harcırah var. Ellerinde yetecek kadar para da var. Ama Sovyetler Birliği'nde nasıl olsa para lazım diye yolda herkese ziyafetler vere vere gidiyorlar. Ve oraya vardıklarında ellerinde para pul hiçbir şey yok. Sonra işte bavullarını, çizmelerini satmak zorunda kalıyorlar diye de böyle bir komiklik oluyor.
Tabii dediğiniz gibi Nusret Hanım'ın eniştesiyle Moskova'ya gitmiş olması,
evet,
bir hayal kırıklığı yaratıyor olabilir ama Nazım Hikmet'i orada Gürcistan Cumhurbaşkanı ağırlıyor değil mi?
Midvani. Evet, ama şimdi oradaki mesele de şu, o da çok enteresan, yani ayrıntıları gördüğünüzde. Bu adam aslında Ankara'da Sovyetlerin temsilcisi. Yani Ankara'dan tanışıyorlar.
Diplomat aslında.
Evet. Ankara'dan tanışıyorlar. Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı oluyor. Ya da Sovyet Başkanı ne deniyorsa. Ama çok büyük dostluk gösteriyor. Onların masraflarına yardımcı oluyor. Kendisi de ayrılmak zorunda ama onların kalacağı yerleri falan ayarladıktan sonra kendisi ayrılıyor.
Şimdi orada bir de Nazım Hikmet ve arkadaşı
Banu.
Banu yazılarında Banu diye imzalıyor,
evet,
değil mi?
Tabii.
Vallahi Nurettin. Kitap ve halı satan biriyle tanışıyor.
Evet, Ahmet Cevat.
Ahmet Cevat, şimdi tabii kitap ve halı satan biri dediğimizde dinleyicilerimiz çok sıradan biri olarak anlayabilirler ama evet, Nazım Hikmet'in aslında hayatını değiştiren bir adam değil mi? Tanıştıktan sonra yeni yolculuklara bu zatla çıkıyorlar.
Ahmet Cevat çok, benim kendi fikrimi söyleyeceğim tabii ki. Yani Ahmet Cevat üzerine büyük bir ihtimalle araştırma yapan insanlar vardır. Ahmet Cevat hafife alınacak bir adam değil. Evet, halı ticareti yapıyor falan. Ama kitaplar da yazıyor. Mesela Azerbaycan'da ders kitabı olarak kullanılabilecek kitaplar da yazıyor. Daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra Nazım Hikmet'in şiirlerinden seçmeler yaparak onları yayına hazırlıyor. Nazım Hikmet'in Orhan Selim adıyla, takma adıyla biliyorsunuz Orhan Selim adını kullandı. O takma adıyla kullandığı yazılarını yayına hazırlıyor. Ahmet Cevat'a Sovyetler Birliği'nde Moskova'da hocalık, üniversitede hocalık verdikleri zaman
Şarkiyat Enstitüsü'nde.
Evet. gelirim ama yanımdaki arkadaşlarıma da üniversitede şey yapacaksınız, üniversiteye kabul edeceksiniz öğrenci olarak diyor ve bu şartları kabul ettiriyor. Bir de çok enteresan dedim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu da Ahmet Cevat'a bağlayayım. Çünkü hiç alakasız görünen bir şey. Ahmet Cevat pek çok öğrencisini etkilemiş bir hocadır aynı zamanda. Azerbaycanlı kardeşlerimizin çok iyi tanıdığı bir Ahmet Cevat Ahuntzade vardır. Ne yazık ki Türkiye'de çok çok iyi tanınmaz. Yani bilinmez manasına. Ahmet Cevat Ahuntzade Azerbaycanlı bir Türktür. Balkan Savaşı'nda gelip Osmanlı ordusunda gönüllü olarak savaşmıştır. Ve Türkiye'dekiler iki sebepten bilebilir onun ismini. Bugünkü Azerbaycan Milli Marşı'nın sözlerini yazan adamdır, şairdir. Aynı zamanda ne yazık ki şimdi politik olarak kullanılan bir şarkıdır. Ama Osmanlı'nın Hamidiye zırhı için yazılmış olan Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk'ün Bayrağına şiirinin de yazarıdır Ahmet Cevat Ahuntzade. Ve adının Ahmet Cevat olmasının sebebi de Ahmet Cevat Emre'dir.
Şimdi siz dediniz ya Ahmet Cevat'ın arkadaşlarım da gelirse. Evet. O arkadaşlar kimler diye ben baktım kitabınızdan. Evet, evet. Nazım Hikmet, Vala Nurettin, evet. Şevket Süreyya.
Ve onun karısı.
Ve eşi Leman Hanım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Leman Hanım, bunlara sosyal bir aile diyorlar zaten.
Evet, kendilerine verdikleri isim o. Biz bir sosyal aileyiz diyorlar.
Böyle hep beraber evet. Seyahat ediyorlar ve trenle 11 günde
doğru.
Tiflis, Bakü, evet. Timurhanşura, evet. Rostov, Harkov, evet. Kiev ve Moskova'ya geliyorlar.
Evet, evet.
İnanılmaz bir yolculuk.
Evet.
Orada Nazım Hikmet ilk evliliğini yapıyor değil mi Nüket Hanım'la? Nüset Hanım.
Evet. O da şöyle tabii ki. O zamanki Sovyet kanunlarına göre bir nikah kıyılması gerekmiyor. Sadece gidip oradaki büroya biz evlendik diye haber vermeleri gerekiyor. Bitiyor. Bunu yapmak istemelerinin sebebi de şu. Biz evlendik dedikleri zaman onlara daha geniş bir daire veriliyor.
Rusya'daki tabii, uygulamalar tabii, gibi.
Evet yani sosyalist sistemin ilk uygulamaları böyle. Ki dönüp artık Nusret'le Nazım Hikmet'in yolu ayrıldığı zaman Türkiye'de boşanmaları da gerekmedi. Yani. Çünkü zaten bizim kanunlara göre evli değillerdi. Sayılmadı. Evet.
Şimdi bu programın bu bölümünü bitirmeden önce bir St. Petersburg ziyaretleri var.
Evet.
1923. Müsaade ederseniz kitaptan aktarayım. Vala Nurettin, Nazım Hikmet'in bir tavrını anlatıyor.
Evet.
Diyor ki,
evet.
Turist rehberi bize müzeleri ve kiliseleri gezdirirken Türklüğe karşı son derece insafsız davranan ve Osmanlılığı perişanlığa sürükleyen ünlü çarların mezarları başında sesini saygıyla alçaltıyordu.
Evet.
Ne kadar bolşevik olsa turist rehberi, mesela Yavuz Sultan Selim'in, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden bir Türk'ün ruhsal durumu içindeydi. Bizse bu dekorda çok somurtuk, küçültücü, adeta öç alıcı tavırlar takındık. Nazım kollarını geçirmeden kaputunu sırtına aldı. Hı hı. Kasketini giyip yana yıktı ve dudakları arasına bir sigara sıkıştırdı. Burada sigara içilmez uyarısına karşı yakmıyorum ki dedi. Hı hı. Rehber ve bekçiler homurdandı ama Nazım sigarayı dudaklarından geri almadı. Pazusuna ve bana güvenip.
Hı hı.
Bu Rus ulusuna hakaret değildi onca. Çarlığın siyasetini safça protestosuydu. Aslında çarlık uygulamalarına da karşı duruşuydu. Bu arada yasal, evet, bir hatırlatmayı yapayım hocam müsaadenizle. Tütün, sigara, ve alkol sağlığa zararlıdır. Bu yasal bir hatırlatmaydı. Buyurun şimdi sizi dinleyelim. Nazım'ın bu duruşuyla alakalı.
Şimdi bakın şöyle düşünün Nazım Hikmet'in durumunu. Nazım Hikmet Sovyetler Birliği'ne gitmiş. Sosyalizmi ve komünizmi öğreniyor. İşte bu öğretilere göre eski rejim tamamıyla bitmiş. Çarlara bir saygı yok, şu yok, bu yok falan. Bir bakıyor oradaki Rus rehber eski teraneleri okuyor yine. İşte Petro'dan bahseder ederken inanılmaz büyük bir saygıyla bahsediyor. İşte orada bir Petro'nun heykelini görüyorlar. Petro'nun heykelinin bir atın üstünde ve atın ayaklarının altında bir yılan var. Ve o yılan da Osmanlı'yı temsil ediyor. Ve bunlar Nazım Hikmet'e çok dokunuyor. Yani ya kardeşim hani burada biz bunları eskiyi tamamıyla yıkmıştık, hepimiz kardeştik, Rus'la Türk'ün hiçbir farkı kalmamıştı derken siz bana hala Osmanlı ve Türk düşmanlığı yapıyorsunuz diye tepesinin tası atıyor.
Sankt Petersburg'da aslında milliyetçi duygular kabarıyor Nazım Hikmet'te sanki.
Evet, bir anlamda öyle diyebilirsiniz. Ya da şunu diyebilirsiniz. Hani siz milliyetçi değildiniz, niye bunu bana yapıyorsunuz? Yani madem milliyetinizin, milliyetin önemi kalmadı, sizin milliyetinizin niye bu kadar önemi var? Bir de bakın yıllar sonrasına gideceğim. 56-57 yılında Nazım Hikmet Sovyetler Birliği'ndeyken bir tarihi film seyrediyor. Rusların Sinop baskını. Osmanlı Savaşı'nda Sinop'u bastılar biliyorsunuz, bizim donanmamızı yaktılar falan. Filmin bir sahnesinde Rus bağırıyor, öldürün Türkleri, öldürün Türkleri diye. Film bittikten sonra Nazım Hikmet kalkıyor ya. Ya ne yapıyorsunuz diyor. Ben de Türk'üm diyor. Beni de mi öldüreceksiniz diyor. Yani o eskiden tam olarak kopamamış olmayı Nazım Hikmet her zaman
kabullenemiyor.
Evet, her zaman protesto ediyor. Zaten onun için Sovyetler Birliği'nde açıkçası hiçbir zaman da çok çok çok makbul bir ne diyelim komünist olarak bakılmadı Nazım Hikmet'e. Hep bir özellikle de Stalin döneminde hep bir şüpheyle yaklaşıldı.
Şairliğiyle alakalı hiçbir şüphe yok.
Gayet tamam.
Ama komünistliğiyle alakalı ciddi şüpheler olduğunu bu söylediklerinizden anlıyorum ben.
Laf aramızda Nazım Hikmet Türkiye'deyken de Türkiye'deki Komünist Partisi'yle problemleri vardı. Ben kitapta çok çok o konulara girmedim. Ama yani o Nazım Hikmet'in siyasi yaşamı diye bence şu elinizde tuttuğunuz benim kitaptan daha kalın bir kitap da yazılabilir. Yani Komünist Parti ile ilişkisi, komünizmin ona bakışı, onun komünizme bakışı bu uzun uzun incelenecek başka bir konudur.
Zaten yanlış bilmiyorsam partiden de ihraç ediliyor değil mi?
İhraç edilme demeyelim. Evet, ihraç ediliyor ama yani tabii ki ihraç ediliyor. Türkiye Komünist Partisi'nden sonra toplantılar alınmıyor. Kendisi bir komünist parti kuruyor. Yani o da ayrı bir hikaye. Yani itiraf ediyorum, bunlar benim üzerinde çok çok durduğum şeyler değil. Benim bu kitabı yazmamın en önemli sebebi Nazım Hikmet'in benim bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla Türk dilinin en önemli şairi, en iyi şairi olmasıdır. Yoksa Nazım Hikmet'in komünist olduğunu inkar etmiyorum. Ama Nazım Hikmet komünist olduğu için bu kitap yazılmadı.
Onun o billur,
bu Türk şiirine yaptığı
katkılardan dolayı,
hatta Türk diline yaptığı katkı için yapıldı bu kitap, yazıldı bu kitap.
Hocam ağzınızdan bal damlıyor. Hele böyle bir dünya çapında şairi sizden dinlemek büyük bir keyif. Bir araya gidelim. Flysta.com/sessiz katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez tüm hızıyla sürüyor. Şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Küçük bir soluklanma arası verelim. Nazım Hikmet konuşuyorsak Nazım Hikmet'in dizelerini şarkıya dönüşmüş halini dinleyelim bu akşam. Ve diyelim ki Cem Karaca söylesin, Ceviz Ağacı desin.
Ceviz ağacıyım gülhane parkında, budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl, yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerini, gülüm yaşını sil. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ve sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Yapraklarım ellerindir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında, bir ceviz ağacıyım gülhane parkında.
Sevgili Gezmek Yetmez dostları, flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in 3. bölümündeyiz. Konuğumuz Haluk Oral ve Nazım Hikmet'in Yolculuğu adlı kitabı üzerinden yaptığı seyahatleri ve hayatını konuşuyoruz. Devam da edeceğiz ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapayım. Bu hafta sorduğumuz soruya doğru cevap veren dinleyicilerimiz arasından kura ile belirleyeceğimiz bir talihli dinleyicimize çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey, birinci bölümde sorduğum sorunun doğru cevabını 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattımıza yollamak. WhatsApp hattımızı tekrar edeyim, 0532 172 52 32. WhatsApp hattını tekrar ediyorsun da soruyu niye tekrar etmiyorsun diyenler için soruyu da tekrar edeyim. Datça yakınlarında ülkemizin en temiz 10 koyu arasında gösterilen Bükün adı nedir? İpucumuz da geliyor Google'da. Datça'nın Bükleri Boşluk Flysta yazarak arama yapıyorsunuz. O arama neticesinde ilk sırada karşınıza çıkan bağlantıya tıklıyorsunuz. Datça'nın göz kamaştıran Bükleri başlıklı yazının 3. sırasında Bükün adını soruyoruz. O Bükün adını 0532 172 52 32 nolu WhatsApp hattımıza yolluyorsunuz. 0532 172 52 32. Şimdi hocam, Nazım Hikmet'le birlikte Moskova'ya kadar gittik. St. Petersburg'u dolaştık. Nazım Hikmet 1924 yılının 11. ayında İstanbul'a geliyor.
Evet.
Ve bundan sonra, bu arada Nusret Hanım'la boşanıyorlar. Siz evet, belirtmiştiniz, o boşanma öyle çok da zor bir boşanma olmuyor.
Doğru.
Bundan sonra 4 Mart 1925'e gelindiğinde Nazım Hikmet'in o çileli hayatı başlıyor değil mi?
Evet.
Ne oluyor evet, 4 Mart 1925'te?
Şimdi Nazım Hikmet Moskova'dayken Aydınlık dergisinde yazılar yazmaya başlıyor. Ve bu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi yazdığı yazılar, şiirler, sosyalist şiirler oluyor. Ama söylediğiniz tarihte Türkiye'de Şeyh Sait isyanı çıkıyor. Ve bunun neticesi olarak Takrir-i Sükun Kanunu çıkıyor. Takrir-i Sükun Kanunu çıktığı zaman dergiler kapatılıyor. Pek çok gazeteci, yazar tutuklanıyorlar. Arananlardan biri de Nazım Hikmet. Ve Nazım Hikmet tekrar Moskova'ya kaçıyor. Sovyetler Birliği'ne diyelim.
Tabii bu kaçışı da ilginç değil mi? Tayfa kılığında kaçıyor.
Evet, ayrıntılar çok çok iyi bilinmiyor ama işte ailenin anlattığına göre Celile Hanım, yani Nazım Hikmet'in annesi Nazım Hikmet'e bir tayfa makyajı yapıyor ve bekleyen bir takaya binerek Nazım Hikmet şeyden ayrılıyor, bir gemiye binerek Sovyetler Birliği'ne gidiyor.
Ve gıyabında 15 yıl mahkumiyet var.
Evet, küreye mahkum oluyor. Daha sonra af çıkıyor vesaire.
Şimdi Moskova'dayken Muhsin Ertuğrul'la galiba tanışıyorlar. Muhsin evet, Ertuğrul oraya Rus tiyatrosunu incelemek üzere
sinemasını
gidiyor.
Sinemasını ve tiyatrosunu evet.
Bir diş doktoruyla tanışıyor orada.
Evet.
O diş doktoru kim hocam?
Lena.
Lena.
Nazım Hikmet'in Nusret Hanım'dan sonra ikinci eşi oluyor. Şimdi bu arada şunu da haber vermiş olayım. Nazım Hikmet'in Yolculuğu kitabının yeni versiyonunu hazırlıyorum.
Yeni baskısı yolda.
Evet, yolda ve elime geçen yeni ve yayınlanmamış pek çok belge oldu. Bu belgelerden bir tanesi de Lena ile Nazım Hikmet'in beraberce Sovyetler Birliği'nden İstanbul'da yazdığı mektuplar.
Oo.
O mektuplarda işte Lena'dan bahsediyor. Lena imzasını eski harflerle atmayı öğreniyor falan. Ve Nazım Hikmet Lena ile çok mutlu görünüyor o şeylerinde, yazdığı mektuplarda. Ama ne yazık ki, şeyi de söyleyelim, Nazım Hikmet Türkiye'ye dönüyor 1928'de, fakat Lena vize alamıyor, Türkiye'ye gelemiyor. Türkiye'ye gelebilmek için beklerken de bir salgın hastalığa yakalanarak maalesef çok genç yaşta ölüyor.
Şimdi erkekler kadınların o ince dokunuşlarıyla şekilleniyor, biçim alıyor. Lena da Orhan Veli'ye resim yapmayı aslında öğütlüyor, değil mi? Orhan Veli Lena'nın tavsiyeleri üzerine resim yapmaya başlıyor. Yanılıyor muyum?
Bir dakika, isimler karıştı galiba.
Orhan Veli, çok özür dilerim, karıştı, haklısınız. Nazım Hikmet'ten bahsediyorum, çok özür dilerim.
Şöyle yani, vakit geçirmek için
bu arada hocam çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Arada dinleyicilerimize söyleyelim, biz sizinle Orhan Veli muhabbeti yapmıştık. Doğru, Orhan Veli sohbeti yapmıştık. Akıl orada kaldı muhtemelen.
Ama bak, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Orhan Veli de resim yapardı. Çok güzel çizgisi vardır Orhan Veli'nin. Onun için bir anlamda doğru. Ama Lena değildi büyük bir ihtimalle.
doğru.
Söyleyen. Fakat şunu da söyleyeyim. Nazım Hikmet resim yapmaya aslında daha önce başlıyor. Lena'nın söylediği resim yapmaya devam ediyor.
Teşvik ediyor.
Şimdi Celile Hanım, yani Nazım Hikmet'in annesi, bence çok iyi bir ressam. Yani resimlerinden örnekleri görebilirsiniz. Yapı Kredi kültür yayınlarında, Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir albümü de vardı. Yani Celil Hanım'ın yaptığı resimlerden oluşan bir katalog da vardır. Ve Nazım Hikmet küçük, yani 13-14 yaşında bir çocukken yaptığı resimler de vardır. Yani çocukluk defterlerinde işte dayısının, eniştesinin, amcasının resimlerini yapmıştır. Onun için Nazım Hikmet küçük yaştan beri resim yapmaya devam eder ve Bursa Hapishanesi'nde yaptığı resimler de Nazım Hikmet'in bayağı usta resimlerdir diyebiliriz.
Nazım Hikmet'in aslında harp okuluna, Deniz Harp Okulu'na girişi de o çocukluk yıllarında yazdığı bir şiirdi, değil mi?
Evet, Bahriyelilerle ilgili yazdığı bir şiiri okur Cemal Paşa, bu Talat Enver Cemal
üçlüsünün
Cemal Paşa'sı. Nazım Hikmet'in babasının çok yakın arkadaşıdır. Evlerinde de sık sık gider gelir. Ve böyle bir şiiri okuduktan sonra Cemal Paşa, seni Bahriye Mektebi'ne alalım ne dersin der. Ve Nazım Hikmet de kabul eder tabii ki, Bahriye Mektebi'ne girer.
Şimdi 1928 yılı Cumhuriyet'in 5. yılı.
Evet.
Af çıkıyor.
Evet.
Ve Nazım Hikmet aslında o mahkumiyetinden kurtulmak için İstanbul'a dönmek istiyor ama pasaport alamıyor.
Evet, doğru.
Kaçak olarak Türkiye'ye geliyor, değil mi?
Doğru.
Ve Hopa'da yakalanıyor.
Evet.
Bu arada siz belirttiniz, Lena Türkiye'ye gelemiyor, vefat maalesef ediyor. Yazışmalar evet. Var aralarında.
Evet, Odessa'da bekliyor.
Hem kaçak girişi hem de affa konu olmayan suçlardan dolayı gene küçük bir mahkumiyeti oluşuyor, değil mi Nazım Hikmet'in?
Evet, aslında pasaportsuz Türkiye'ye girmenin cezası öyle, yani çok çok küçük bir ceza, fakat bir müddet tutmaya çalışıyorlar ama sonunda şey bitiyor yani. Mahkemeye çıkar çıkmaz zaten serbest bırakılıyor Nazım Hikmet.
Şimdi Nazım Hikmet'in bu yaşadıkları aslında yaşayacaklarına baktığımızda devede kulak kalan şeyler. Asıl problemler bundan sonra başlıyor ama
doğru.
Bu arada yanılmıyorsam 1926 yılında Şefik Hüsnü tarafından bir Türkiye Komünist Partisi konferansına düzenlenen konferansa katılmak üzere bir Viyana'ya gidip geliyor Nazım Hikmet.
Evet, o çok ayrıntıları ile ilgili yazılmış bir şey yok. Fakat bununla ilgili yani bu yolculuğu yaptığı biliniyor. Bununla ilgili yazılmış makaleler de var.
Tabii biz 28'i konuştuk. Artık yavaş yavaş 1933 yılına geldik. Hmm. 1933 yılında Nazım Hikmet'le alakalı 3 ayrı suçtan tahkikat yapılıyor.
Evet.
Biraz o süreçle alakalı da bilgi verebilir misiniz?
Şimdi şeyden bahsediyorsunuz herhalde. Gece gelen telgraf.
Gece gelen telgraf.
Evet.
Şeyin Süreyya Paşa'nın babasına
yazdığı şiir.
Şiir. Evet. Onu aşağılayan, hakir gören.
Evet.
Şiirinden bahsediyorum.
Evet.
Ve ordu içinde de komünizm.
Evet. Şimdi aslında biraz şey bambaşka bir yere gideyim. Hani bir kurtla bir kuzu derede su içiyorlarmış da işte kurt kuzuyu yemeye karar vermiş. Suyumu bulandırıyorsun demiş. Ama nasıl olur, ben sizin daha arkanızda, alt tarafınızdayım, su sizden bana akıyor falan derken neticede kurt kuzuyu yemiş. Yani burada Nazım Hikmet'in bir şekilde mahkum edilmesine karar verildikten sonra mutlaka bir şekilde bir sebep bulunacaktı. Nazım Hikmet Süreyya Paşa'ya hakaretten ayrı mahkum oldu. O kitap, o şiirin yer aldığı kitaptan ayrı mahkum oldu. Gece gelen telgraftan ayrı mahkum oldu. Komünizm propagandası yapmaktan ayrı mahkum oldu. Yani neticede her tarafı bir şekilde, her sebebi bulup yani Nazım Hikmet'i hapse atmaktı. Ya şimdi çok enteresan bir şey var. Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yıllarındaki hürriyet çok daha fazla aslında, açık ve net olarak. Ama daha sonra başlayan ne diyelim, bir kısıtlama var.
Daha katı.
Evet, daha katı bir kısıtlama var. Bunların ayrıntısıyla ilgili söyleyebileceğim her şey bir tartışma konusu olabilir. Ama neticede Türkiye Cumhuriyeti yolunu çizmiştir. Ve bu yolun içinde komünizm, sosyalizm yoktur. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in bir de görüşlerinden, yazdığı şiirlerden, daha doğrusu açıkçası bakın, Nazım Hikmet eğer bu kadar etki uyandıran bir şair olmasaydı başı belaya girmezdi. Ama mesela 1937-32'de bir şiir plağı çıktı Nazım Hikmet'in. Her yerde bu şiir plağı çalınmaya başlandı. Bu plak hiçbir zaman yasaklanmadı. Fakat bir daha basmayın dendi bu Kolombiya firmasına, bu plağı çıkartan firmaya. Yani Nazım Hikmet'in bu kadar ilgi çeken bir şair olması rahatsız etti insanları. Bir de tabii ki komünizm fobisi başladı.
O dönemdeki.
Evet, bir şeyi de hatırlayalım. Yani bakın, Nazım Hikmet'in hayatının her dönemini, mahkumiyetlerini, kitaplarını düşünürken o yıl dünyada neler oluyordu diye de bakmak lazım.
Mukayeseli okumak lazım tarihi aslında.
Tam da bunu söylemek istiyordum. Yani Avrupa'da Mussolini yükselişe geçmiş, Hitler yükselişe geçmiş, Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş bir
aslında faşizmin, faşizmin çatır çatır ayak seslerinin duyulduğu bir dönem.
İşte Türkiye'de 10 yıl süren bir savaş yürütmüş 1912'den 1922'ye kadar ve yeni çıkacak bir savaşa girmek de istemiyor. Bütün bunların da çok büyük etkileri var tabii ki. Ve neticede Nazım Hikmet de hiçbir zaman ne diyelim birilerinin suyuna gidecek bir adam olmamış. Yani dik başlı bir insan olarak düşüncelerini her zaman söylemiş. Tehditlere kulak asmamış bir adam. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in bir şekilde
bedel ödemesi
gerekiyordu.
Şimdi bu bedel ödemesi deyince ben bakıyorum, 33'te Bursa cezaevi, 1938'de Ankara cezaevi, Çankırı, Bursa,
tekrar Bursa, evet.
Bursa. Bu cezaevlerinde bir abi kardeş ilişkisi doğuyor.
Evet.
Nedir o abi kardeş ilişkisi?
Kemal Tahir diyorsunuz herhalde. Şimdi Kemal Tahir de Kemal Tahir'in kardeşi de orduda ve bu orduyu isyanı teşvik şeyinden yargılanıyor. Ve Kemal Tahir'le Nazım Hikmet arasında ömür boyu sürecek bir ilişki başlıyor diyelim. Bir dostluk başlıyor diyelim. Çankırı cezaevinde beraber yatıyorlar. Ve Nazım Hikmet Kemal Tahir'in yazı öğretmenlerinden biri oluyor diyelim.
Fransızca da öğretiyor galiba, değil mi?
Fransızca daha çok Orhan Kemal'i öğretiyor Bursa'da. Kemal Tahir daha çok zaten düz yazıya meraklı. Onun yazma tarzına çok müdahale ediyor. Bunu da şuradan biliyoruz. Ben hep söylüyorum, burada da söyleyeyim. Kemal Tahir, Nazım Hikmet'in kendisine yazdığı bütün mektupları bir kitap halinde çıkarttı. Biliyorsunuz tabii mektuplar, o Nazım Hikmet'in yazdığı mektuplar. Bu kitabı okursanız şunu göreceksiniz. Bu kitap aslında bir edebiyat ders kitabıdır. Yani Kemal Tahir'e edebiyat dersi verir Nazım Hikmet. Yani kendisi şair olması, yani düz yazılarından çok şiirleriyle tanınmasına rağmen düz yazı hakkında da o kadar çok söyleyeceği şey var ki Nazım Hikmet'in, ve bunların hepsini Kemal Tahir'e söylüyor. Kemal Tahir'in yaptığı en önemli şey de bütün bu mektupları korumak ve daha sonra hepsini bir kitap halinde, kanunlar izin verdiği zaman,
yayınlamak.
60'lardan sonra, evet.
Ne de iyi yapmış değil mi, yayınlayarak?
Çok iyi yapmış, çünkü ben hep söylüyorum, bir insanın mektupları o insanı tanımak için bence en önemli kaynak. O insanın yazdığı kitaplardan daha da önemli kaynak. Çünkü o mektupların hepsinde samimiyet var. Ve düşün, sadece Kemal Tahir'in okuyacağını düşünerek yazdığı mektuplarda
mahremiyet de var.
Evet.
Samimiyet var, mahremiyet var.
Hepsi var ama inanılmaz bilgi de var.
Evet.
Yani Nazım Hikmet'in bütün mektuplarında, Piraye'ye yazdığı mektuplarda, Mehmet Fuat'a, Piraye'nin oğlu, Mehmet Fuat'a yazdığı mektuplarda, Orhan Kemal'e yazdığı mektuplarda, hepsinde inanılmaz bir samimiyet ve inanılmaz bir açık görüşlülük ve bir kuvvetli bir mantık var. Yani ben o mektupları o gözle bakarak, yani Nazım Hikmet'i tanımak için baktığımda, bende hem Nazım Hikmet'e karşı daha büyük bir saygı hissi uyandı, hem de onun ne kadar bilgili olduğunu hissettim bütün bu mektuplarda.
Hocam, siz şimdi Piraye Hanım'dan bahsettiniz. Evet. Aslında bu dönem Nazım Hikmet'in Piraye Hanım'dan ayrılıp yeni bir ilişkiye veya evliliğe yol aldığı bir dönem, değil mi?
Ama daha oraya çok var.
Öyle mi?
Şimdi Nazım Hikmet'le Piraye 30'ların başlarında tanıştılar ve boşanmaları 1949'dur.
40. 49 mu?
Tabii. Yani Nazım Hikmet hapisten çıkmadan 1,5 yıl evvel falan Münevver'le konuşmaya başlıyor. Yani aslında o anlamda bakarsanız en uzun süren ilişkisi Piraye ile olan ilişkisidir. Tabii ne kadar bir ilişki sayılabilir?
Mahkumiyetler bir tarafta.
Evet, geçiyor ama Piraye ile Nazım Hikmet'in boşanması, tam tarihini hatırlamıyorum ama 48'lerin sonu 49 falan olması lazım.
15 Temmuz 50'de taliye oluyor. Şimdi notlarıma bakıyorum, bildiğim için değil, notlarıma bakıyorum. Taliye sonrasında Piraye Hanım'dan boşanıyor. Demek ki 50...
Ama ondan evvel tabii boşanma isteğini hapishanede bildiriyor. Fakat işte biliyorsunuz teknik sebeplerle bu boşanma işlemi uzuyor. Hatta bunun neticesi olarak Münevver Hanım'la resmi nikah kıyamıyor.
Hocam küçük bir ara verelim.
Peki.
Gene Nazım Hikmet'ten, sözleri Nazım Hikmet'ten olan Edip Akbayram'ın söylediği güzel bir şarkı dinleyelim. Ve şarkıda güzel günler göreceğiz çocuklar diyor. Onu dinleyelim, sonra devam edelim.
Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
Hani şimdi bize cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu, kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel. güzel günler.
Kafa Radyo'da flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'in son bölümündeyiz. Bu akşamın sorusu Datça yakınlarında ülkemizin en temiz 10 koyu arasında gösterilen Bük'ün adı nedir idi? Cevabı için ipucumuz da şu idi. Google'da Datça'nın Bükleri boşluk flysta yazarak arama yapıyoruz. İlk sıradaki linke tıklıyoruz ve o yazının, sıkı durun, ipucunu söylüyorum, 3. sırasında anlatılan Bük'ün ismini soruyorum. O ismi 0532 172 52 32 no'lu WhatsApp hattımıza yolluyorsunuz. Hızlı mı söyledim? Hemen yavaş yavaş söyleyeyim. 0532 172 52 32. Yolluyorsunuz, doğru cevabı veren dinleyicilerimizden bir kişiye çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti armağan edeceğiz. Bileti kazanma şansı için son birkaç dakikanız. WhatsApp hattımıza cevaplarınızı bekliyoruz. 0532 172 52 32. WhatsApp hattımız 0532 172 52. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Haluk Oral ile Nazım Hikmet'in yolculuğu ve yolculuğunu konuşuyoruz ve anekdotlardan bahsediyoruz, hikayelerden bahsediyoruz. Üçüncü bölümde mahkumiyetlerden, cezaevlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde hocam isterseniz Nazım Hikmet için başlatılan af kampanyasından, hatta açlık grevinden, kendisinin yaptığı açlık grevinden de kısaca bahsedelim mi? Ne dersiniz?
Hay hay, nasıl isterseniz. Şimdi Nazım Hikmet uzun yıllar bildiğiniz gibi hapis hayatı yaşadı ve Ahmet Emin Yalman
ki siyasi olarak farklı,
Tamamıyla farklı görüşlerde olan bir gazetecidir. Ama Türk Cumhuriyet tarihimizin en önemli gazetecilerinden de biridir. Ahmet Emin Yalman, Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için bir kampanya başlattı demesek bile avukatları aracılığıyla gazetesinde, Vatan Gazetesi'nde yazılar yayınlatmaya başladı. Nazım Hikmet'in mahkumiyetin aslında o zamanki kanunlar dahilinde çok gerekçelerin yeterli olmadığına dair yazılar başlattı. Bu arada Nazım Hikmet'in şiirleri Fransızca'ya çevrildi. Hasan Güreh adıyla Sabahattin Eyüboğlu Nazım Hikmet'in şiirlerini Fransızca'ya çevirmeye başladı. Ve Fransa'da da Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için çok önemli Fransız yazar ve şairleri bir kampanya başlattı. Ve Nazım Hikmet'e devamlı bir umut verildi. Yani serbest kalacaksın, affedileceksin gibi. Cumhuriyet Halk Partisi de iktidarı kaybetti ve Nazım Hikmet bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kaybettiği zaman serbest bırakılmayı umuyordu. Ama meclis tatile girdi. Yani bir takım teknik olaylar oldu o arada ve Nazım Hikmet'in serbest bırakılması hep ileri bir tarihe ertelendi ve bunun neticesinde Nazım Hikmet açlık grevine başladı. Kitapta bayağı ayrıntılı olarak o günlerden bahsediyorum ama Nazım Hikmet açlık grevine başladı, serbest bırakılacağını düşünerek bir müddet vazgeçti, sonra tekrar başladı ve bütün bunların neticesinde Nazım Hikmet 1950 yılında serbest bırakıldı.
Hocam burada çok benim hoşuma giden bir şeyi söylemek istiyorum dinleyicilerimizle. Nazım Hikmet çileyi çok seviyor değil mi?
Evet.
Ve bu açlık grevi sırasında açlık grevini bitirme anında aslında o dönemdeki sevgilisi veya müstakbel eşi
evet.
kendisine o yatakta bitkin haldeyken o dudağına ağzını çilekle besliyor kendisini.
Evet. Kız kardeşi de anlatıyor bunu ve büyük bir ihtimalle açlık grevini o çilekle ne diyelim bitiriyor, bitiriyor. Diyebiliriz. Evet.
Peki şimdi mahkumiyet bitti, af çıktı evet. ve 50 yaşı civarında Nazım Hikmet.
Evet, Nazım Hikmet 1902 doğumlu. O zaman 48 yaşında.
Ve askere çağırıyorlar Nazım Hikmet'i.
Maalesef. Yani orada da teknik olarak çok büyük problemler var. Çünkü Nazım Hikmet bir askeri liseyi bitirmiş bir insan. Ve o yaşa kadar, yani düşünün, serbest kaldığı o kadar çok dönem var ki 1928'de tekrar Türkiye'ye dönüyor. Hiç kimsenin aklına Nazım Hikmet'i askere çağırmak gelmiyor 1928'deki. O zaman çağırsalardı, genç bir insan olarak, daha kalp problemleri başlamamış, sağlık romatizması yok, bütün sağlık problemleri daha ilerleyen yaşlarında çıktı, o zaman rahatlıkla yapabilirdi. Burada Nazım Hikmet'in tabii ki mantıklı olarak çıkardığı sonuç, bu askere çağrılmanın sebebinin normal bir askere çağrılıştan ziyade hayatına kastetmekle ilgili bir plan olduğunu düşündü. Ve bu askere gitme şeyini, fikrini kabul etmedi. Düşünün, bundan birkaç yıl önce de Sabahattin Ali öldürülmüş. O da bir sebeple kendisinin de öldürüleceğine inandı ve yurt dışına gitmenin çarelerini aramaya başladı. Ve neticede de bildiğiniz gibi 1951 yılında yurt dışına gitti.
Yurt dışına gittiğinde o dönemde Münevver Hanım'la beraber değil mi?
Evet.
Münevver Hanım gidemiyor, pasaport alamıyor.
Hatta pasaport almayı bırakın, mektuplaşamıyorlar
değil mi? 5 yıl kadar
beş
falan.
5 yıl kadar mektuplaşamıyorlar.
Sonra gene sizin kitabınızdan öğrendim. Galiba 700'e yakın mektup yazılmış aralarında.
Evet, 700'den fazla diyelim.
Rus 700. Arşivlerinde Münevver Hanım'ın yazdıkları var ama Orhan Veli'ninkiler herhalde kayıp.
Yine Orhan Veli dedi.
Ay hocam ya. Ben bu gece sınıfta kalacağım galiba.
O zaman bak şöyle yapalım. Bir de Orhan Veli programı yapalım.
Doğru.
Ama haklısın. O programda da Nazım Hikmet demeyeceksin.
Tamam. Nazım Hikmet'inkiler kayıp ama değil mi? En azından toplu olarak bir yerde.
Şöyle söyleyelim. Bir kısmı var. Mesela benim kitabımda da Nazım Hikmet'in Münevver'e yazdığı iki mektubu yayınladım. Bu mektupları biraz da özel oldukları sebebiyle aile de paylaşmak istemedi. Onun için bu mektupların bir kısmı biliniyor fakat yayınlanmadı bu mektuplar.
Anladım.
Burada da ufak bir parantez açayım. Ben işte yıllarca bu kitapla uğraştım, yazdım. Bu kitabı yazarken bir takım arkadaşlarım hala Nazım Hikmet'le ilgili yazılacak şey kaldı mı dediler falan. Ama düşünün, en önemli Nazım Hikmet Münevver mektuplaşmaları hala yayınlanmadı. Ve her zaman Nazım Hikmet'le ilgili yayınlanmamış bir sürü malzeme var. Ve hala bir şeyler yayınlanacak Nazım Hikmet'le ilgili.
Nazım Rusya'da ama rahatlıkla seyahat edebiliyor. Bir Budapeşte'ye gidiyor.
Evet, sık sık.
1955 yılı Budapeşte Radyosu Türkçe Yayınlar Servisi'nin programına katılıyor.
Evet.
Bavulundaki kitaplardan bahsediyor. Ve orada benim ısrarla söylediğim Orhan Veli'nin şiir kitabına atıfta bulunuyor.
Evet, evet.
Radyo programının sunucusu çocukla sohbeti sırasında Nazım evet. Hikmet bir şiir okuyor.
Hatta birkaç şiir birkaç, okuyor da.
Dört tane daha evet, şiir okuyor galiba evet, değil mi? Evet. Şimdi ister misiniz Nazım Hikmet'in sesinden bir Orhan Veli şiiri dinleyelim. Ondan sonra da o şiirin hikayesini sizden alalım.
Olur.
Çok sevdiğim bir şiir Sere Serpe. Uzanıp yatıvermiş Sere Serpe. Entaresi sıyrılmış hafiften. Kolunu kaldırmış. Koltuğu görünüyor. Bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülüğü yok biliyorum. Yok benim de yok ama olmaz ki. Böyle de yatılmaz.
Hocam bu şiir çok güzel bir şiirdir. Evet. Hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
Hay hay. Şimdi şiir hikayeleri kitabımda da anlattım ama esasen bunun temeli Şeref Özsoy'la beraber yazdığım Erol Güney'in Kedisi Kendisi kitabındadır.
Hemen hocam gösterelim kitabı elimizde, onu da getirdik evet, bu akşam evet. Bu kitabınız değil mi?
Evet. Şimdi Erol Güney Orhan Veli'nin çok yakın arkadaşı ve Erol Güney'in baldızı Bella var. Bella Eskenazi. Ve Bella'dan dinledik bu hikayeyi. Sabahattin Eyüboğlu'nun evinde. Bella o sırada lise bitirme imtihanlarına hazırlanıyor. Yatağa uzanmış. Ki geometri en çok yatağa uzanarak çalışılır ya. Nefret ettiği bir ders olan geometriyi çalışmaya çalışıyor Bella. Ve Orhan Veli de bir şeyler yazıyor. Sonra al sana bir şiir yazdım diye bu şiiri Bella'ya veriyor. Ve işte o şiir Sere Serpe şiiri. Bella'nın hikayesini de anlattık bu şiir hikayeleri İsmi. Kitabında ve Erol Güney'in Kedisi Kendisi kitabında. Ve Bella Hanım'la ben çok uzun uzun sohbet etme şansına da sahip oldum. O zaman şimdi aramızda olmayan Erol abi de aramızdaydı. O da bize Orhan Veli'nin kitabı ile Orhan Veli ile ilgili pek çok güzel bilgiler verdi. Bella da Orhan Veli ile ilgili düşüncelerini anlattı. O bana kur yapıyormuş demek ki diyor. Ama ben o zaman hiç anlamadım ki onun bana kur yaptığını diyor. Bu şeyde Erol Güney'in Kedisi Kendisi kitabında da bir mektup var. Bella'ya yazdı. Orhan Veli Bella'ya bir mektup yazıyor. Bu Sere Serpe yatan kadına. Mektupta ne yazdığının çok bir önemi yok. Mektubu okuyorsunuz hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Sadece mektubun son cümlesinde şöyle bir şey var. Bu mektubun bütün cümleleri tesadüfen B harfiyle başladı. Belki de Bella B harfiyle başladığı içindir diye de o mektup bitiyor. Orhan Veli kur yapmayı çok seven bir adamdı. Ve kur yaptığı kadınlardan biri de Bella'ydı.
Hocam farkında mısınız? Nazım Hikmet konuşurken benim yaptığım hatalarla ben sizi de Orhan Veli'ye yönlendirmiş oldum. Şimdi Nazım Hikmet'e dönersek çok hazin bir şey daha var. Münevver Hanım'ın Türkiye'den kaçırılması hikayesi var. Ve Orhan Veli ile yanılmıyorsam Varşova'da 1960 yılında.
Kiminle?
Nazım Hikmet'le hocam. Nazım Hikmet'le sizi algı yanılttı. Siz Orhan Veli dediğimi düşündünüz değil mi? Nazım Hikmet'le Varşova'da 60 yılında ölümünden çok kısa süre önce karşı karşıyla evet. Ama orada bir sürpriz var değil mi?
O sırada Nazım Hikmet son eşi Vera ile evlenmiş durumda. Dolayısıyla ve Nazım Hikmet bu yeni aşkın çalkantısı içinde. Başka sebepler de var ama yani bazı şeyler, ben şöyle bir şeye inanıyorum, bunu Nazım Hikmet genelinde söylemiyorum, genel olarak şunu söyleyelim: bazı konular ya çok ayrıntısıyla konuşulmalı ya da hiç konuşulmamalı. Yani mesela o Polonya'daki karşılaşma böyle bir 5 dakikada geçiriştirilecek bir şey değil. Yani ne bileyim, o Polonya'daki karşılaşma ile ilgili 200 sayfalık bir kitap da yazılabilir. Fakat şunu söyleyerek şey yapalım, kapatalım. Yollar çok ayrılmıştı o Polonya'daki karşılaşmada. Nazım Hikmet Bera ile yeni evlenmişti. Çok büyük bir aşk yaşıyordu. Münevver yanında küçük bir çocukla, çünkü 51 doğumlu Mehmet, 9-10 yaşında bir çocukla gelmişti. Büyük umutlarla ve beklediğini bulamadı. 9-10 yaşında bir çocuk, o zamana kadar sadece mektuplarla tanıdığı babasıyla sadece birkaç saat görüşebildi. Yani zaman ve mekan hiçbir şeyin düzgün gitmesi için uygun değil. Ve maalesef hem Münevver hem o küçük çocuk Mehmet hem de artık ömrünün son yıllarında olan Nazım Hikmet çok buruk bir şekilde ayrıldılar birbirlerinden.
Zaten çok kısa bir süre sonra da galiba Nazım Hikmet vefat etti değil mi hocam?
3 Haziran 1963.
Valla nur içinde yatsın yani.
Gerçekten nur içinde yatsın. Yani Türk diline diyeceğim, Türk şiirine de demeyeceğim, Türk diline Nazım Hikmet kadar hizmet etmiş çok az insan vardır. Gerçekten yani bu dile önem veren her insanın Nazım Hikmet'e başka bir konuda olmasa bile bu konuda çok büyük saygı duyması gerekir.
Hürmet etmesi lazım.
Evet.
Bakın yaklaşık 2 saattir konuşuyoruz ve konuşmadığımız o kadar çok şey var ki Nazım evet. Hikmet'le alakalı. Evet. Hakikaten nur içinde yatsın. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Şimdi sıra geldi sorduğumuz soruya. Ova Bükü cevabını veren dinleyicilerimiz arasından çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak bileti talihlisini belirlemeye. Flysta.com seyahat sitesinin katkılarıyla hediye edilen bir kişiye çift kişilik yurt içi gidiş dönüş uçak biletini kazanan dinleyicimiz Sayın Sena Sarıkaya oldu. Sayın Sena Sarıkaya oldu. Kendisini kutluyoruz. İyi günlerde keyifli yolculuklar yapmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız hafta içinde kendisiyle temasa geçerek hediye biletlerini takdim edecekler, organize edecekler. Flysta.com seyahat sitesi katkılarıyla sunulan Gezmek Yetmez'de bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Haluk Oral idi. Kendisiyle Türk dilinin büyük şairi, ustası Nazım Hikmet'in yolculuğunu konuştuk. Gittiği, yaşadığı şehirleri, olayları aktardı Haluk Hocam bizlere. Stüdyomuza gelerek bizleri bilgilendirdiğiniz, şereflendirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.
Bu gece, ben teşekkür ederim.
Bu gece benim için bambaşka bir gece oldu. Mehmet de aynı hisleri besliyoruz yüzünden anlıyorum. Haluk Hocamızı takip etmek isteyenler için sosyal medya hesabınızı hatırlatalım mı hocam? Instagram'da olur. Instagram'da isminizle zaten varsınız. Evet. Kendisini buradan takip edebilirsiniz. Bu arada takip etmeyenler veya bizi ilk defa dinleyenler için ben de kendi sosyal medya hesabımı hatırlatayım. Twitter, Facebook ve Instagram'da Gezmek Yetmez ismiyle varız. Bizi de takip alırsanız mutlu oluruz. Programı sizin de o şarkıyı çalalım dediğiniz
evet.
Zülfü Livaneli'den Karlı Kayın Ormanı ile kapatalım.
Çok güzel.
Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun efendim. Hoşça kalın.
geceleyin, karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver nerede elin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver nerede elin. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Ben oradan geçerken biri amca dese gir içeri. Girip yerden selamlasam hane içindekileri. Girip yerden selamlasan hane içindekileri. Yedi tepeli şehrimde bıraktım Gonca gülümü. Yedi tepeli şehrimde bıraktım Gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de
Laista.com seyahat sitesinin sunduğu Gezmek Yetmez sona erdi.